Ayrım 59. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 503. İki hafta sonra olay yerine gittiğimde yalnızca 75 ceset çıkarılabilmişti. Ama çok sayıdaki kazazede güvendeydi. Çoğu toprak kaymalarının değil, dikkatsizlik ve düzensiz yardımın kurbanıydı. Depremlerde olduğu gibi sorun sahibi olup da durumu fırsat bilip borçlarından kurtulmak ya da karılarını değiştirmek için sıra kadem basanların sayısını hesaplamanın olanağı yoktu. Şansın da oynayacak bir rolü vardı elbette. Çünkü bu olayın sonucunda yapılan araştırmada ilk günden sonra hala kurtarma çalışmaları sürerken 50 bin metreküplük toprak kaymasına neden olabilecek kaymak üzere bir kaya kütlesi keşfedildi. Olaydan 15 günden fazla zaman geçtikten sonra artık sakinleşmiş olan kazazedelerin yardımıyla beceriksizlik ve gerçeğin çarpıtılması nedeniyle olay sırasında öğrenilmesi mümkün olmayan gerçeği ortaya çıkarabilmiştim. Görevim bir çelişkili varsayımlar karmaşasında kaybolan gerçeği kurtararak yaşanan insanlık dramını oluş sırasına göre tüm politik ve duygusal hesaplardan arındırıp yeniden inşa etmeye indirgenmişti. Alvaro Mutis, beni felaket bölgesinden getirdiğim veriyi düzenleyen politika yazarı Cecilia Warren'a yönlendirerek doğru yola sokmuş oldu. Bu özel haber 3 parçada yayınlandı. Üzerinden 2 hafta geçip de unutulmuş bir haber konusunu canlandırıp trajedide yaşanan karmaşaya bir düzen getirme başarısını göstermiştir en azından. O günlere ait en güzel anım yaşanmış bir şey değil. Araştırmaya az sayıda verdiğim aralardan birinde karşılaştığım Barranquillalı eski dostum Orlando Rivera'nın çılgın hayal gücü sayesinde neredeyse yaşamak üzere olduğundur. Birkaç aydır Medellin'de yaşıyordu. 7 yıllık yoksulluk, itaat ve iffetin ardından manastırdaki inzivayı terk etmesine yardım ettiği sevimli, özgür ruhlu Rahibe Sol Santa Maria'nın yeni ve mutlu kocasıydı. Sıkı içtiğimiz gecelerden birinde Figurita karısıyla birlikte kendi kendine ve tüm riski üzerine alarak Mercedes Barca'yı yatılı okulundan dışarı çıkartacak bir plan hazırladığını söyledi. Çöp çatan olarak ün yapmış bir rahip arkadaşı bizi ne zaman istersek evlendirmek için hazır bekleyecekti. Tek koşul Mercedes'in razı olmasıydı elbette. Ama tutsaklığının dört duvarı içinde onunla konuşamadık. Bugün gazete tefrikalarına yakışacak o dramı yaşayacak gözü pekliği gösterememiş olmama her şeyden fazla yanarım. Mercedes'e gelince, üzerinden 50 yıldan fazla zaman geçip de bu kitabın taslağında okuyana kadar bu plandan haberi bile olmadı. Figurita'yı son görüşlerimden biriymiş. 1960'taki karnaval sırasında Küba kaplanı kılığına girmiş, son geçit töreninden sonra onu Baranoa'daki evinde götüren atlı arabadan düşüp karnavalın çer çöpüyle kaplı taş yolda boynunu kırmıştı. Medellin'deki toprak kayması hakkındaki çalışmamın ikinci gecesinde El Colombiano gazetesinden çok genç, o kadar ki benden bile küçük, iki gazeteci öykümün o zamana kadar yayınlanan bölümleri hakkında söyleşi yapmaya son derece kararlı bir tavırla otelde beklemekteydiler. Beni ikna etmek için çaba harcamaları gerekti. Çünkü o zamana kadar soru yanıtlardan oluşup her iki tarafın da ortaya bir şey koyan bir sohbet için güç sarf ettiği söyleşi türüne karşı belki de haksız bir ön yargım vardı. Bu ön yargı çalıştığım her iki gazetede ve özellikle Kronika'da bana sıkıntı yaratmış, benim çekincem katılımcıları da etkilemişti. Ama sonunda El Colombiano ile yaşamımın ilk söyleşisini yaptım. İntihari bir içtenlikle oldu. Aradan 50 yıl geçtikten sonra bugün dünyanın yarısında sayısız söyleşinin kurbanı oldum. Ama hem soruları soran hem de yanıtlayan olarak hala bu türün verimliliğine ikna olmuş değilim. Konusu ne olursa olsun, kaçınamadığım sayısız söyleşi kurgu yapıtlarımın bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bundan başka bir şey de değillerdir. Yaşamım üzerine fantezilerim. Öte yandan bence yayınlanmak için değil ama dünyanın en iyi mesleğinin yıldızı olan özel haberciliğe temel oluşturmaları açısından değerleri ölçülemez. Ülkede pek keyifli zamanlar yaşanmıyordu. artık açıktan açığa basın ve kamuoyunun büyük bir kısmıyla çatışan General Loras Pinilla'nın hükümeti, Eylül ayında uzak ve unutulmuş Choco topraklarını üç zengin komşusu arasında paylaştırmaya karar verdi. Antiquia, Caldas ve Valle. Başkent Quibdo'ya Medellin'den yalnızca tek yönlü bir yolla ulaşılabiliyordu. Ve yol o kadar berbat bir durumdaydı ki 170 kilometre 20 saatten fazla bir zamanda aşılabiliyordu. Koşullar bugün de daha iyi değildir. Gazetenin haber merkezinde liberal basınla iyi geçinemeyen bir hükümetin emriyle gerçekleşen bu parçalanmayı engellemek için yapacağımız pek bir şey olmadığına karar verdik. El Espectador'un Quibdo'daki emektar politika muhabiri Primo Guerrero, kararın üçüncü günü bir halk gösterisi düzenlendiğini, ailelerin çocukları da dahil ana meydanı işgal ettiklerini ve hükümet planını geri çekene kadar gece gündüz orada kalmaya kararlı olduklarını duyurdu. Kucaklarında çocuklarını tutan isyankar anaların ilk fotoğraflarındaki görüntüler, halkın çevresine yerleştirilen gözcülerin neden oldukları yıkım ve zarar ziyan nedeniyle günler geçtikçe elden ayaktan düştü. Bu haberleri gazetede gündelik olarak duyuruyor, makaleler ve Çokolu olup da Bogota'da oturan politikacı ve entelektüellerin açıklamalarıyla zenginleştiriyorduk. Ama hükümette tıs yoktu. Mücadeleyi kayıtsız kalarak kazanmaya kararlı görünüyordu. Birkaç gün sonra Jose Salgar kukla oynatıcısı kalemiyle masama yaklaşarak Çoko'da gerçekten neler olup bittiğini araştırmaya gitmemi önerdi. Medellin haberinden kazandığım küçük otoriteyle karşı koymayı denedimse de yeterli gelmedi. Bize arkası dönük yazısını yazan Guillermo Cano yüzünü bile dönmeden "Git Gabo, Çoko'daki kadınlar Haiti'de görmeyi umduklarından bile iyiymiş" diye bağırdı. Şiddet karşıtı bir protesto gösterisi hakkında bir makalenin nasıl yazılacağını kendime bile sormadan gittim. Aylardır birlikte savaş haberi yapmamız için başımın etini yiyen fotoğrafçımız Guillermo Sanchez de bana eşlik ediyordu. Onu dinlemekten sıkılarak bağırmıştım bir gün. "Hangi savaş? Allah'ın cezası. Salaklık etme Gabo" diye gerçeği bir vuruşta yüzüme çalmıştı. "Senin bile durmadan bu ülkenin bağımsızlıktan beri savaşmakta olduğunu söylediğini duyuyorum." 21 Eylül Salı sabahı bir fotoğrafçı muhabirden çok kameraları, bedeninin her tarafından sarkan çantalarıyla bir gerilla gibi giyinmiş halde ağzına gem vurulmuş bir savaşın haberini yapmak için merkezde hazırdı. Daha Bogota'yı terk etmeden karşımıza çıkan ilk sürpriz Çoko'ya hiçbir servis verilmeyen ölü kamyonlar ve paslı uçaklarla kaplı ikincil bir havaalanından başka gidiş olmadığıydı. Sihir sanatıyla ayakta durabilen bizim uçağımızsa sivil bir havacılık şirketi tarafından kargo uçağı olarak çalıştırılan İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış şu efsanevi Catalinalardandı. Oturacak yeri yoktu. İçi süssüz püssüz, ruh karartıcıydı. Küçük bulutlu pencereleri vardı. Süpürge yapımında kullanılan ince lif balyaları taşıyordu. Biricik yolculardık. Kısa kollu bir gömlek giymiş olan sinemalardaki pilotlar kadar yakışıklı genç ikinci pilotumuz daha rahat göründüklerinden bize balyaların üzerine oturmamızı söyledi. Beni tanımadı ama Cartagena'da La Matuna Ligi'nde önemli bir beyzbol oyuncusu olduğunu biliyordum. Motorların gök gürültüsüne andıran uluması ve kaportanın hurda metal çatırtıları arasında havalanışımız Guillermo Sanchez gibi deneyimli bir uçucu için bile ürkütücüydü. Uçak bir kez bozkurun duru göğünde dengesini bulduktan sonra bir savaş gazisinin cesaretiyle süzülmeye başladı. Ama Medellin'i geçer geçmez iki dağ sırası arasındaki karma karışık jungle'ın üzerinde tam karşıdan karşılamamız gereken bir yağmur fırtınası ile karşılaştık. İşte o zaman belki de çok az ölümlünün yaşadığı bir şeyi yaşadık. Kaportadaki delikler nedeniyle uçağın içinde yağmur yağıyordu. Arkadaş canlısı ikinci pilotumuz süpürge balyalarının arasından atlaya zıplaya şemsiye olarak kullanmamız için günlük gazeteleri getirdi. Ben yüzüme kadar tüm başımı kendimi sudan korumaktan çok korkudan ağladığımı görmesinler diye gazeteyle kapladım. İki saat sonra şans ve tesadüfün yardımıyla uçağımız soluna yatarak ve saldırı konumunda yoğun bir cangalın üzerine alçalarak Quibdo'nun ana meydanının üzerinde iki keşif turu yaptı. Ta havadan gözcülerin harap ettiği tükenmiş protestocuları yakalamaya hazırlanan Guillermo Sanchez boş meydandan başka bir şey bulamadı. Külüstür amfibi barışçıl Atrato ırmağında ölü ya da canlı engel olup olmadığını görmek için son bir tur daha attıktan sonra gün ortasının soluk kesen sıcağında mutlu bir iniş gerçekleştirdi. Ahşap panolarla yamanmış kilise, kuşların pislediği çimento banklar, dev bir ağacın dallarını çatırdatan sahipsiz bir katır, insan varlığının tozlu ve ıssız meydanlarındaki biricik göstergeleriydi. Bilmiyordum bundan daha fazla bir Afrika başkentine benzeyen başka bir yer var mıdır? Niyetimiz meydanda protesto gösterisinde bulunanların bir iki acil fotoğrafını çekerek dönüş uçağıyla Bogota'ya göndermek, bu arada da ertesi günkü baskı için birinci elden olabildiğince bilgi toplayarak telgrafla yollamaktı. Ortalıkta incin top oynadığı için ikisini de mümkün olamadı. Öğle yemeği nedeniyle kapalı dükkanların ahşap balkonlu paslı teneke çatılı evlerin sıralandığı, ırmağa koşut çok uzun caddelerde yürürken bize eşlik eden kimse göremedik. Kusursuz bir sahneydi ama oyun yoktu. El Espectator'un muhabiri, çalışma arkadaşımız Primo Guerrero'nun evindeki ağaçların altındaki hamağına kurulmuş, onu çevreleyen sessizlikte mezar huzuru varmışçasına öğle uykusu uyuyordu. Tembelliğinin nedenini anlatışındaki açıklık daha nesnel olamazdı. İlk birkaç günkü gösterilerden sonra konu eksikliğinden gerilim azalmış. Sonra tiyatro teknikleri kullanılarak tüm yörede bir seferberlik düzenlenmiş, çok inandırıcı olmadığı için basılmayan bazı fotoğraflar çekilmiş, bölgeyi sarsan vatanpever söylevler çekilmiş ama hükümet kılını bile kıpırdatmamış. Primo Guerrero ise belki Tanrı'nın bile bağışladığı etik bir esneklikle telgrafların gücüyle protestoyu basının nezdinde canlı tutmuş. Profesyonel sorunumuz basitti. Bu tarzanvari keşif gezisine verilecek haber olmadığını bildirmek için çıkmamıştık. Ayrıca onu hakiki kılıp amacına ulaştıracak araçlara da ulaşabilirdik. Primo Guerrero aynı taşınabilir gösteriyi bir kez daha düzenlemeyi önerdi. Kimsenin daha iyi bir fikri yoktu. En heyecanlı katılımcımız eskisinin öfke içinde istifasından sonra atanan yeni vali Kaptan Luis A. Cano'ydu. Uçağı geciktirip gazetenin Guillermo Sanchez'in sıcak fotoğraflarını tam zamanında almasını sağlayacak kararlılıktaydı. İşte bir haber ihtiyaçtan böyle yaratıldı. Tek gerçek haber halini aldı. Radyo ve basın tarafından büyütüldü. Durumu kurtarmak isteyen askeri hükümet tarafından da havada kapıldı. Aynı gece bazıları ülkenin belli sektörlerinde son derece etkili kişiler olan Çokolu politikacıların seferberliği başladı ve iki gün sonra General Royas Pinilla, Çoko'yu komşuları arasında bölüştürmek üzere kendi verdiği kararın iptalini ilan etti. Guillermo Sanchez ile birlikte hemen Bogota'ya dönmedik. Gazeteyi o hayali dünyanın gerçeğini derinlemesine tanımak için bize Çoko'nun iç kesimlerini gezme izni vermeye ikna etmiştik. 10 gün sonra güneşten marsık gibi yanmış, uykusuzluktan devrilecek halde haber merkezine girdiğimizde Jose Salgar bizi mutlulukla ama yine de kendince karşıladı. "Haberiniz var mı?" diye sordu sarsılmaz bir ciddiyetle. "Çoko, haberi biteli kaç gün oldu?" Bu soruyla ilk kez gazeteciliğin ölümcül durumuyla karşı karşıya kaldım. Gerçekten de başkanın bölünmeyeceği kararını vermesinden sonra kimsenin dönüp de Çoko'yla ilgilenme niyeti yoktu. Jose Salgar bu ölü balıkla ne pişirilebilirse artık onu pişirme riskini alırken beni destekledi kuşkusuz. Dört uzun tefrika halinde iletmek istediğimiz, Kolombiya'nın içinde hiç farkında olmadığımız akıl almaz bir başka ülkenin varlığıydı. Çiçekli junglelardan, sonsuz yağmurlardan oluşma, her şeyin gündelik yaşamın hayallere sığmaz bir çeşitlemesi gibi göründüğü bir vatan. Karayolları inşa etmek açısından en büyük engel ele avuca sığmaz ırmakların çokluğuydu. Ama tüm yörede yalnızca tek bir köprü vardı. Bakir jungle'ları aşan 75 kilometre uzunluğunda bir yol bulduk. Dev masraflarla İtsmina'yı Yuto'ya bağlamak için inşa edilmişti. Ama her iki yerleşim merkezinden de geçmiyordu. Her iki yörenin valisiyle de atışan yol müteahhitinin misillemesiydi bu. İç kesimlerdeki kasabalardan birinin posta memuru İtsmina'daki arkadaşına 6 aylık postayı ulaştırmamızı rica etti. Bir paket yerli sigara ülkenin geri kalanında olduğu gibi 30 centavoydu. Ama haftalık erzakı getiren uçak geciktiği zaman geçen her gün için sigara fiyatı artıyor. Böylelikle kasabalılar sonunda yerlilerden daha ucuza gelen yabancı sigaraları içmek zorunda kalıyorlardı. Bir çuval pirinç üretim alanından 15 peso daha pahalıya geliyordu. Çünkü dağların eteklerine kedi gibi yapışan katırların sırtında balta girmemiş ormanların içinden 80 kilometre yol yapması gerekiyordu. En yoksul yerleşim merkezlerindeki kadınlar kocaları balık avlarken ırmaklarda altın ve platinyum eliyor, cumartesileri tüccar gezginlere bir düzine balık ve 4 gram platinyumu yalnızca 3 pezoya satıyorlardı. Tüm bunlar eğitime düşkünlüğüyle bilinen bir toplumda yaşanıyordu. Ama okullar az ve dağınıktı. Öğrencilerin gidip gelebilmek için her gün fersahlarca yol yürüyüp kimi zaman kanoya binmeleri gerekiyordu. Bazıları o kadar kalabalıktı ki aynı sınıf pazartesi, çarşamba ve cumaları erkeklere, salı, perşembe ve cumartesileri de kızlara hizmet veriyordu. Şartların zorlamasıyla ülkenin en demokratik okullarıydı bunlar. Ağzına koyacak lokma bulamayan çamaşırcının çocuğuyla valinin oğlu aynı sınıftaydılar. Çok az Kolombiyalı, Choco jungle'larının orta yerinde ülkenin en modern kentlerinden birinin yükseldiğini bilirdi. San Juan ve Condoto ırmaklarının kesiştiği yerde adı Andagoya'ydı. Kusursuz işleyen bir telefon sistemi, ağaçlıklı 3 şeritli bulvarları olan bu güzel kentin gemileri ve kayıkları için bir limanı bile vardı. Küçük ve temiz evleri, çitlerle çevrili geniş bahçeleri ve kapılarının önündeki resim gibi tahta basamaklarıyla çayırların içine ekilmiş gibi duruyorlardı. Merkezde kabare lokantası olan bir kazinoyla ithal içkilerin ülkenin geri kalanından daha ucuza tüketildiği bir barı vardı. Dünyanın her yanından gelme, özlemi unutmuş, Choco Pacifico'nun yerel yöneticisinin her şeyi kuşatan yetkisi altında kendi topraklarında olduklarından daha keyifli insanların yaşadığı bir yerdi. Gerçek yaşamda Andagoya özel mülkiyetin yabancı ülkesiydi. Dip taraklı teknelerin tarih öncesinden kalma ırmaklardan çıkardıkları altın ve platinyum San Juan ırmağının ağzından hiçbir kontrol olmaksızın dünyaya açılan gemilere taşınıyordu. İşte Kolombiyalıların gözleri önünde sermek istediğimiz Choco böyle bir yerdi. Ama pek bir sonuç elde edemedik. Haber bir kez geçtikten sonra her şey eski yerine oturdu. Ve Choco ülkenin en unutulmuş bölgesi olmaya devam etti. Bunun nedeninin çok açık olduğuna inanıyorum. Kolombiya her zaman dünyaya Panama göbek bağıyla bağlanan Karayip kimlikli bir ülke olmuştur. Bu organın zorla kesilmesi bizi bugün neysek ona mahkum etti. İki okyanus arasındaki kanalın bize değil, ABD'ye ait olması için uygun koşullarda ant zihniyetli bir ülke. Cuma öğle sonraları, işten sonra kendimizi gevşemek için Hotel Continental'in barına atıp şafağa kadar orada kalmasak, haber merkezindeki haftalık ritim öldürücü olurdu doğrusu. Eduardo Zalamea bu geceleri özel bir adla vaftiz etti. Kültürel cumalar. Dünyadaki edebi yeniliklerin trenini kaçırmamak için onunla sohbet etmek olanağı bulduğum tek fırsattı bu. Bir kitap kurdu olarak dağarcığında tutardı her şeyi. Alkolün sonsuz tüketildiği ve sonuçların öngörülemediği bu tertulillalardan sağ çıkanlar Ulises'in birkaç edebi arkadaşının yanı sıra gün ışıyana kadar kuğunun boynunu vurmaktan korkmayan biz gazetecilerdik. Çoğu onunkilerden esinlenmiş olan makalelerime Zalamea'nın hiçbir zaman yorum yapmaması dikkatimi çekti. Kültürel cumalar alışkanlığı oturduğu zaman bu tür hakkındaki fikirlerinin dizginlerini salıverdi kuşkusuz. Pek çok makalemdeki değerlendirmelerimle hemfikir olmadığını itiraf ederek bana başkalarını önerdi. Ama bu konuşma bir üstün altına yaptığı tonda değil, iki yazar arasında geçti. 59. ayrımın sonu, sayfa 512.